Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Podcast'imizde dijital diş hekimliğinin ABC'sini konuşuyor olacağız. Eski Genç Edat başkanlarımızdan biri bizlerle. Tina'cığım hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. Sağ ol Selen'cim. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir diyelim.
Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Şimdi biz seni tanıyoruz ama dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsetmeni istesek.
Tabii. Ben Sina Saygılı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum araştırma görevlisi olarak. 2015 yılında da aynı üniversiteden yine mezun oldum. 5 yıllık bir çapa eğitiminden sonra doktora eğitimime de aynı yerde devam etmek istedim. Şansıma da oldu. Danışmanım da sevgili Profesör Doktor Tonguç Sülü. Onun dışında bazı tabii ki işler yaptım. İşte diş hekimliğinde kalan işte bu dernekler, meslek örgütleri bunların içerisinde aktif görevler almaya çalıştım. Kendimi geliştirmek adına bu alanlarda bir şeyler yaparak da bugün bulunduğum noktayı aslında daha iyiye getirmek için elimden gelen şeyleri yaptım. Başka tanıtacak şey olursa bir kedim var. Dinleyenler için kısa bir hayat özeti de geçmek gerekirse Alman Lisesi mezunuyum. Üniversite sınavıyla beraber İstanbul'da kalmak istedim. Türkiye'de kalmak istedim. Bu nedenle mutlu bir karar verdiğimde düşünüyorum. Doğru bir karar verdiğimde. 30 yaşına geldiğimde baktığımda geriye dönük olarak hem kariyerimde hem hayatımda doğru kararlar verdiğimi görüyorum. Genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar.
Harika. Şimdi konumuz dijital diş hekimliği. Dijital diş hekimliği henüz bu konuyla yeterince haşır neşir olamamış bizler için biraz sihirli bir şey gibi geliyor. Sen genç bir hekim olmana rağmen konuya hakimsin. Kendi YouTube kanalın var. Dijitale nasıl bulaştın? Kendini nasıl geliştirdin? Biraz anlatsana.
Ya hikaye biraz uzun tabii değil mi? Yani biraz özet geçeyim tabii ki. Şöyle oldu. Ben aslında hep dijital ürünlere veya işte bu oyuncaklara diyelim özetle. Bu oyuncaklara hep her zaman ilgim vardı. Yani 2000 yılında Coca-Cola'nın bir kampanyası vardı. Bunu her yerde anlatıyorum. Telefonu almak için Coca-Cola kapaklarını biriktirmek gerekiyordu. Böyle 1 litrelik veya 500 mililitrelik kapaklar vardı. O kapakları biriktiriyordum. İşte 10 yaşındaydım o zaman. O kapakları biriktir. Sonra üstüne biraz para koyunca bir cep telefonu A1018 modeli. Sony Ericsson'un telefonunu aldım. İlk telefonumdu zaten o. İşte ondan sonra yavaş yavaş kendime oyuncaklar biriktirmeye devam ettim. Lise 2'de PlayStation'ımı zorla aldırdım falan filan. Böyle 1998 yılında ilk bilgisayar geldi eve. O şansıma abimin sayesinde oldu tabii ki o iş biraz. İşte abim biraz daha büyük vesaire. O biraz daha kullanır. Ben tabii işte mayın tarlası falan o zamanlar. Hikayenin diş hekimliği kısmına doğru gelince şöyle bir şey oldu. 2014 yılında işte ben biraz daha bu Uluslararası Diş Hekimleri Öğrenci Birliği Derneği ile falan da uğraşmaya başlayınca uluslararası bir iletişim ağı içerisinde Digital Smile Design'ın bir Türkiye, yani daha doğrusu dünya turu vardı. Ve Türkiye ayağında da Queen's Sense bunu düzenliyordu. Ona katılmak istedim. Ona katılınca açıkçası çok farklı bir diş hekimliği dünyası olduğunu gördüm lisans eğitiminden ziyade. Bunu görünce zaten otomatikman yani diş hekimliğinin benim tam istediğim yere gittiğini gördüm aslında. Yani ne kadar aletin, edevatın bizim hayatımızı değiştirecek yönde yazılımların evrildiğini gördükten sonra bu sefer çok fazla ilgi duymaya başladım. Hem bir yandan normal standart eğitimim devam ediyordu. Hem protez anlamında hem de diğer branşlar noktasında kendimi geliştirmeye çalışırken bir de biraz dijital işine sardım. 2017'de de IDS'e gittim. IDS'e gidince zaten olay kopma noktasına geldi. Hem doktora tezimle ilgili bir karar vermiş oldum. Neyle ilgili çalışacağıma. Doktora tezim sırasında diğer dijital ürünlerle neler yapabilirim. Özellikle benim kendi alanımda, protez alanımda çok fazla ürün var. Yani hayatı kolaylaştıracak. Ölçü cihazlarından tutun üretim yöntemlerine kadar. Zaten biraz onları da konuşacağız. Bu alanda kendimi işte geliştirirken bir yandan da bakıyordum. Yani herkes bana bir şeyle ilgili ufak şeyler sormaya başladı. Ben bunlarla ilgili okuyup öğrenmeye başladıkça. Dedim ben bunu bari paylaşmaya başlayayım. Çünkü kanala konuk aldığım insanlar da genelde şöyle oluyor. Birisi örnek veriyorum. Selim Pamuk'la bir yayınımız var. O dijital diş hekimliğinin biraz daha tek seansta klinikte üretim kısmına çok fazla adapte olmuş ve çok hakim konumda. O insanla onu konuşmaya, işte başka birisiyle endodontide dijitali konuşmaya başlayınca bu sefer bende iş koptu gitti. Dijitalin her alanına hakim bir kişi olarak görülmeye başladım tabii ki nacizane. O yüzden her gün artık bir iki telefon alıyorum. Ya işte printer ne alalım, kamera ne alalım, işte biz şurada takılıyoruz kapanışı tarayınca almıyor vesaire. Böyle bir ilginç algı oluştu. Sağ olsunlar soruyorlar, fikirlerime değer veriyorlar. Ve YouTube kanalı da iyi gittiği için açıkçası insanlardan güzel olumlu tepkiler alıyorum. Genel olarak bu şekilde.
Bir noktada buluşunca devamı geliyor anladığım kadarıyla. Peki diş hekimliğinde hangi alanlarda neden dijitale geçiş yapıldı? Biraz da böyle konuya yavaş yavaş girelim istersen. Neyin yerine geçti? Nasıl dijitalleştik?
Ya şöyle, dijitalleşme sadece diş hekimliğinde olmadı teknik olarak. Tıpın bütün alanlarında, dünyadaki bütün alanlarda bu oldu. Nasıl oldu? Tabii ki örnek veriyorum. Eskiden bu eski Türk filmlerini hatırlarsınız işte. Bir sürü kişi o atölyelerde tişört diker, gömlek diker, bir şey yapar. Ama yani o işçinin elindeki ürünle ilgili yaptığı hata ürünün direkt çöpe gitmesine sebep olur. Şimdi dijitalleşme ve işte sanayi devrimi aslında genel olarak bu bir işte endüstri devrimi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 olarak devam eden şey bütün meslek gruplarını etkiliyor. Şimdi diş hekimliğini etkilememesi mümkün değil. Neden değil? Birincisi bütün endüstri giderleri azaltmak peşinde. Yani nasıl giderleri azaltmak peşinde? Bugün el işçiliği aslında Avrupa'da çok pahalı bir şey. Yani bugün el işçiliğiyle bir lamina üretmeye kalktığınız zaman yurt dışında bir monolitik cihazdan çıkacak bir ürüne göre daha pahalı halde. Neden bu daha pahalı halde? Çünkü saat başı mantığıyla işin bir ederinin olduğu, bizdeki gibi maliyete göre bir ürün hesaplaması yani gider hesaplaması yapılmıyor. Çünkü bugün bir metal seramik kronu aşağı yukarı Türkiye'de piyasa gerçeklerine baktığımız zaman 80 lira ile 200 lira arasında gidip gelen bir bantta, tabii ki ortalama laboratuvarlardan bahsediyorum, bunu 200 euroya da yapan var. Şimdi bunlara baktığımız zaman gerçekten Avrupa standartlarında bu dijitalleşme kaçınılmaz olacak. Şimdi bir üretim kısmı var tabii ki, bunun ayrı bir sekmeye alalım. Bir de tanı tedavi kısımları var. Tanı tedavi kısımlarında da şöyle. Bizim aldığımız röntgenler. Bunların dijitalleşmesiyle beraber inceleme daha kolay oldu. Şimdi eskiden panoramik röntgeniyle beraber hasta gezerdi. Örnek veriyorum. Çapa'da hala bazı hastalar geliyor. İşte benim 97 yılından kalan şu röntgenim var. İşte 2004'ten şu var. Bilmem nere. Şimdi tek tek onlara bakıyorsun. Işığa bakıyorsun. Banyosu kötüyse geçmiş olsun. Röntgen zaten bir işe yaramıyor. Otomatikman görüntüleme sistemleri dijitalleşmek zorunda kaldı. Onun dışında ölçü bugün zaten en çok bizim yararlanmaya başladığımız şey oldu. Bence bütün kliniklere çok yakın bir zamanda girmeye başlayacak maliyetlerle düşünce. Ve dijital ölçüyle beraber apayrı bir devreye girdik. Ve diş hekimliğinde bütün bu dijital üretim sistemleri, yani CAD/CAM dediğimiz, işte Computer Aided Design and Manufacturing dediğimiz olay, bilgisayar destekli tasarla, üret. Ve buradaki bütün hataları, insan elinin değebileceği bütün hataları elimine etmek aslında dijitalleşmedeki en büyük hedef olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda sadece bizim bir şeyleri tasarlayıp üretmemiz haricinde hataları elimine etmek burada birinci amaç. Bu implantolojide çok karşımıza çıkıyor. Yıllardır bir şablonlu cerrahi arayışı var. Şablonlu cerrahi kısmının dışında navigasyonlu uygulamalar da yavaş yavaş geliyor. Bu navigasyonlu uygulamalar sadece artık implantolojide değil, endodontide de var. Endodonti haricinde diş kesimi, işte Galip Gürel ve bir ekip bunun için uğraşıyor. Yani bugün dünyanın her yerinde herkes dijital bir diş hekimliğiyle beraber hayatı kolaylaştırmaya çalışıyor aslında. Biz çünkü hasta başında harcadığımız zamanı ne kadar azaltırsak aslında hayatımız o kadar konforlu bir hale geliyor. Neden? Bugün üst çene bir 6 üye implant yapılacağını varsayalım. Yani dişsiz bir ağız. 6 tane implant yapılacak. Kör bir cerrahi yaptığınız zaman orayı açacaksınız, flebi, ya şuraya yapsam 6 numaraya denk geliyor mu? Kanine mi gelecek? Acaba perfora eder miyim? Sinüsü deler miyim? Yani bir sürü o sırada kafanızda bir soru işaretleri oluyor. Tomografiye bir yandan bakıyorsunuz. Yani ne kadar tecrübeli bir cerrah olursa olsun komplikasyon yaşama ihtimali var. 100 bin implant yapar. 100 bin birinci implantında bu hatayı yaptığı zaman hem vicdani olarak, hekim olarak sorumluluğu zorlanır. Hem de bu işlem hastaya bir zarar verir. Şimdi bizim tabii ki amacımız hastaya zarar vermemek. Bu hastaya zarar vermeme durumunda açıkçası bu dijital sistemlerin bize tanı ve tedavi kısmında çok yardımcı oluyor olması, cerrahi, sanal cerrahi olarak uygulabiliyor olmak en başında bize çok büyük konfor katıyor. O yüzden dijitalleşmeye neden ihtiyaç var sorusunda veya neden dijitalleşiyoruz? Tüm dünya dijitalleşiyor ve diş hekimliği de bundan kaçamayacak. Yani bugün inat eden birçok hekim var. Ya o evet, kamera tarayamıyor onu, işte o printerla o iş olmaz veya bilgisayarın başındaki teknisyen o işi o kadar iyi bilmiyor. İşte baş teknisyen çok daha önemli. Tamam, baş teknisyen önemli ama bilgisayarın başındaki o kişi de öğrenecek ki biz bu sefer baş teknisyenle değil bilgisayarın başındaki kişiyle her işi çözebiliyor olacağız. Bir mail yöntemiyle tak tak tak bu işler bitiyor olacak. Yakında şunu da söylemek lazım. Hani burada dipnot olarak bunu daha detaylı konuşacağız ama üretim yöntemleri kazımadan direkt print'e geçiyor. Şimdi print'e geçtiği zaman şöyle bir şey olacak. Muhtemelen bir tasarım merkezleri olacak. Bunu Amerika'da görüyoruz artık yavaş yavaş. Full Contour Design denilen bir internet sitesi var. Girip bakabilirler isteyenler. Siz taramanızı alıyorsunuz veya analog ölçalım fark etmez. Bunun taramasını yapıyorsunuz bir laboratuvar skeneriyle. Daha sonra Amerika'ya veya işte bu firmaya gönderiyorsunuz. Firma tasarımını yapıyor, size geri gönderiyor ve sizin eğer varsa bir milling cihazınız, kazıma cihazınız, yoksa bir printeriniz, neyse artık. Orada üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hepimizin başına bu gelecek. Yavaş yavaş gelecek. Neden yavaş yavaş gelecek Türkiye'de? Yavaş yavaş gelmesinin tek sebebi de maliyetler. Euro ve dolar bazında bu işlerin ilerliyor olması. Bugün biz frez bile üretmekte zorlanan bir ülke olarak dijitalleşmede, dijital üretime nasıl hızlı geçebiliriz? Bence bunun derdine düşmemiz lazım. Bu bilim kurgu kısmına biraz artık kafa yormamız lazım. Yani biz hala geriye dönük bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bugün aslında belki tabii ki eleştirenler olabilir ama biz normal bir araba yapmak yerine elektrikli arabaya yapmaya çalışıyor olmamız bence doğru bir şey. Bunu çok eleştirenler oluyor. Neden eleştirenler oluyor? Siz önce normal bir araba yapın. Ondan sonra elektrikliye geçin deniliyor. Bugün bir silikon maddesi üretmeye çalışmaktansa bir dijital ölçü cihazı üretmenin çok daha mantıklı olacağını düşünenlerdir. Buna benzer bir örnek olduğu için bunu vermek istedim. Dediğim gibi yani dijitalleşme kaçınılmaz ve ben konuşmaya devam edeceğim. Kesmedin sen.
Tamam, o zaman sana sormak istiyorum. Sen kendi pratiğinde nerelerde dijital kullanıyorsun? Gerçekten yani belirli şeyler görüyoruz. Sunumlarda da görüyoruz, dinliyoruz da. Yani dijital çok güzel anlatılıyor gerçekten ama insan merak ediyor. Hakikaten bir hekim kendi pratiğinde bu kadar anlattığı kadar dijitalle uğraşıyor mu, ilgileniyor mu? Çünkü bir emek meselesi aslında bir noktada. Sen nerelerde kullanıyorsun?
Ya şöyle, ne kadar çok cihazınız varsa o kadar çok kullanırız aslında. Hani bu oradaki şey durum şu. Ben her aşamada dijitale bir şekilde dokunup en başından en sonuna kadar dijitalle vakalarımı yapmaya çalışıyorum. Nasıl oluyor? İmplant hastası mı? Tomografisi çekiliyor, ağız içi taraması yapılıyor. Eğer varsa geçici proteze onun taramasını yapıyorum. Daha sonra bilgisayarda tasarım yapılıyor. İmplantlar nereye gelecek bunları planladıktan sonra proteziyle beraber bunu bir 3 boyutlu yazıcıdan ürettiriyoruz. Yani tam dijital iş akışıyla A'dan Z'ye diş hekimliğinin tüm indikasyonlarında vaka yaptım. Bu övünmek için söylemiyorum tabii. Bu garip bir şey oldu şimdi ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bu zor bir şey değil. Yapılabilen bir şey. Günümüz teknolojisiyle bugün hastaların A'dan Z'ye tüm tedavileri, tüm branşlarda dijital olarak ilerleyebiliyor. Ama hala tabii ki kullanıcı deneyiminin çok önemli olduğu. Keza bunun dışında kullanıcı deneyimi haricinde dijitalle aslında ne kadar cihazınızın olduğuna veya ne kadar elinizde potansiyel kullanabileceğiniz ürün olduğuyla alakalı. Yani dijital ölçünüz yoksa normal ölçü alıp sonra dijital üretim yöntemleriyle gene vakayı tamamlayabiliyoruz. Yani hep protez anlamında tabii ki konuşmamak lazım ama endodontide durum biraz sınırlı. Tomografi alıp işte kanal boylarını ölçme vesaire bunlar yapılabilen şeyler. Ama rutin diş hekimliği klinik hayatında tabii ki bazı kısıtlamaları oluyor. Bazen kulağın öbür tarafını böyle sağ elinizde tutarsınız ya. Hani öyle yapmamak için bazen dijital yöntemlerden kaçmak gerekiyor. Bu anlamda ben neler kullanabiliyorum klinikte? Hani elimin altında tabii ki bazı cihazlar oluyor ama bazı cihazları da işte ricam minnet işte atıyorum İlhan Bey var işte Ortopya'dan. İlhan Bey'e arıyorum ya Modjov'la bir vaka yapabilir miyiz? Hani böyle böyle ya işte öğrenciyiz falan modu yapıp ta olsun hani gelişime yönelik bir şeyler yapmaya çalıştığımız için hani üniversite içerisinde tüm firmalar çok destek oluyor. Özetle şunu demek lazım yani elinizde ne kadar cihaz varsa o kadar kullanabiliyorsunuz. Yani.
Peki hastaların bakış açısı nasıl oluyor?
Hastalar çok hoşuna gidiyor. Bir defa hastalar eve gittiği zaman zaten İşte herkese anlatıyor yani ağzımda işte kamerayla şey yaptı, silikonu ısırmadım, midem bulanmadı bilmem ne vesaire. Yani ölçü haricinde tüm anlamda ben genelde hastaları biraz da şey yapıyorum. Şimdi üniversitede olunca bazen dijital üretim yöntemleri ve bunlarla beraber bazen maliyetler biraz daha yüksek oluyor. İlk guide hastaları bundan 2-3 sene önce aşağı yukarı başladığımda size bir şey yapacağız işte Türkiye'de ilk yapılıyor bilmem ne falan deyince hasta da bir moda giriyor. Aa, tamam o zaman yapalım diyor. İşte bir tık daha maliyeti fazla olacak ama ben firmayla konuştum sizin için biraz indirim alacağız işte şöyle ödeyeceksiniz falan. İyi peki diyor işte bir şekilde ayarlanıyor. Zaten her hastaya da bu yeni şeyler denenmiyor her an. Biraz daha hüsniyetle yaklaşan, biraz daha sakin ve işte daha az problem çıkarabileceğini öngördüğümüz komplikasyon olursa o hastaları genelde bunları öneriyoruz ama hastaların özellikle yeni teknolojileri kullanmak çok hoşuna gidiyor. Ve yeni teknolojiler kullanınca ya tıp ne kadar ilerlemiş işte cihazlarla her şey yapılıyor vesaire. Bunlar hoşlarına gidiyor. Hastaların algısı bu anlamda bence çok yüksek. Ne zaman konu paraya gelir o zaman biraz ama iş değişir. Çünkü siz şimdi örnek veriyorum hibrit bir protez yapacaksınız. Hibrit bir protez yapacağım zaman bugün dökümle beraber altyapısını metaline ürettiğimle kazıma cihazından çıkardığımda arada onda bir maliyet farkı. farkı var. Şimdi bunu yani evet ben de kazıma yapmak istiyorum ama hastaya söylediğim zaman hasta diyor ki yani döküm olsun ya. Hani döküm olsun devam edelim diyor. Şimdi yani Türkiye şartları euro ile kazanan insan sayısı az diyelim. Çok az. Biz de kazanmıyoruz. Şimdi bunu belki diş hekimliği dışında biri de dinler onu da söyleyeyim. Biz de euro ile almıyoruz. Hani TL üzerinden ama bütün malzemeler her şey euro ile veya dolarla. O yüzden şimdi baktığımız zaman maliyetleri hesapladığımız zaman bu yeni teknolojiler hastaları bazen ürkütebiliyor. Bu nedenle hastalar için her şey çok güzel görünürken bir anda olay tamamen hocam eski usul biz yapalım moduna girebiliyorlar. Hı hı. Ama genel algı yüksek. Dediğim gibi ben de işte dijital ölçüden tut da üretilebilecek her şeyi üretmeye çalıştım elimden geldiğince dijital olarak. Printerlarla çok haşır neşirim. Kazıma cihazlarını çok sevmiyorum. Maliyetleri daha yüksek oluyor. Hı hı. O yüzden dediğim gibi daha çok printer kısmında üretimde bulunmaya çalışıyorum. Tasarım kısmında ben de el atıyorum olabildiğince. Ben yani burada dinleyen kişilere de bir belki tavsiye olur ama bence Mesh Mixer gibi programları indirip biraz STL dosyalarının üzerinde oynayıp neler yapabildiklerini aşağı yukarı görebilmeleri güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bizim şimdi mantık olarak bir tasarım programımız var. Aynı bizim bir boş bir düz A4 kağıdına bir çizim yaptığımızı varsayalım. Bunu 3 boyutlu ortamda yaptığımız zaman bunlara tasarım programları deniyor. Bu tasarım programları aynı mimaride birçok kişinin de kulağının aşina olduğu AutoCAD gibi yazılımlar var. Şimdi AutoCAD gibi yazılımlar, Mesh Mixer gibi yazılımlar herhangi bir 3 boyutlu bir nesnenin düzeltilmesi veya etrafında şekillerin verilmesi, tasarımının yapılması için kullanılan ürünler. Diş hekimliği ürünleri neden bu kadar pahalı aslında? Buna gelmek lazım. Buraya geldiğimiz zaman şunu konuşmak da önemli. Bu yazılımlar diş hekimliğine özel kodlandığı için yani diş hekimliğine özel bir dil oraya giriliyor. Bu dil girilmesi ne demek? Krono tanımlıyor. Krona özel bir kod giriyor. Her farklı diş formuna göre bir kod giriliyor. Yani sanki bir diş hekimliği dijital dili oluşturuluyor. Aynı İngilizce gibi düşünelim. Bir kütüphanesi var, bir açıklaması var. Her kelimenin bir anlamı var. Ve bu arka plandaki yüksek çalışma nedeniyle işte ExoCAD bugün baktığımız zaman TreeShape. ExoCAD bugün 600 milyon dolara satıldı. Itero tarafından, Invisalign tarafından satılan da Align Technologies tarafından. Aslında ücretsiz satılan Mesh Mixer'ın yanında ExoCAD'in 600 milyon dolara satılıyor olması bence büyük bir olay. Bu nedenle buradaki arka plandaki işin ne kadar kodlamanın zor olduğu ve bu nedenle de aslında diş hekimliğindeki bütün ürünlerin ne kadar pahalı olmasının sebebinin bu olduğunu kısaca özetleyebiliriz. Keza aynı şekilde dijital ölçü cihazları. Dijital ölçü aslında yeni bir yöntem değil ve aslında çok aşırı kompleks bir olay da değil. Yani bu bir fizik olayı. Işık geliyor, ışık yansıyor, onu bir sensör algılıyor. Aslında fotoğraf makinesinin biraz aşırı ileri gelişmişi. Şimdi bu yazılımın içinde ama işte dişi tanıyor veya o dişe uygun olacak şekilde cinciva'yı tanıyor. O yapay zeka ile beraber cincivadan fazla taradığın yanak parçasını atıyor. Bunları kodlamak zaten bizim işimizi aslında pahalı hale getiren. Yoksa tarama cihazları dediğimiz şey yıllardır var olan bir teknoloji. Özetle dijitalde her şey kullanılabilir. Çok fazla cihaz var ama klinikte size yardımcı olabilecek ana iki unsur dijital ölçü cihazı bir de printerler olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.
Adaptasyon sürecimizi nasıl kısaltabiliriz? Senin adaptasyon sürecin ne kadar sürdü? Neler önerirsin?
Bir bardak su içeceğim. Bunu anlatmak uzun sürebilir. Adaptasyon süreci birinci aşama olarak dijitale girmemek. Neden olduğunu özetle geçeceğim. Diş hekimliği temel bilginiz yeterince olmadan dijitale adapte olmaya çalışmak büyük bir delilik bir defa. Yani ben mezun olduğum anda kamera kullanayım, işte şunu da yapayım, bunu da yapayım dediğimde örnek veriyorum bir onlay yapacağım. Dijitalde yapılabilmesi aslında kolay, en kolay işlemlerden bir tanesi. Ama siz onlay kavitesinin preparasyonunu iyi bilmiyorsanız, onlay kavitesini açıp bunun ölçüsünü alırken retraksiyon yapmayı iyi bilmiyorsanız eğer gerekli alanlarda veya işte adezyon kurallarını iyi bilmiyorsanız, yani temel kavramlarda eksikliğiniz varsa o kamerayı oradan gerçekten dışarıdan sokaktan geçen biri de geçiriyor. Ve bu sokaktan geçen kişinin geçirdiği kamerayı senin de geçirmen arasında aslında hiçbir fark kalmıyor. Görüyoruz ki firmalar var, işte örnek veriyorum benim çalıştığım teknisyenlerin de bir Trios 3 cihazları var. Şimdi ne yapıyorlar? İşte diyorlar ki siz vakayı hazırlayın. Biz gelelim, tarayalım. Taradıktan sonra hemen 3D print ve işte dijital üretim yapalım. 2 gün içinde vakayı bitirelim. Bu çok güzel. Ama demek ki tarama olayında farklılık yok. Önemli olan şey senin yaptığın o preparasyonun dijitale uygun olması. Ama temel şeyleri bilip daha sonra dijitale oturtmak burada birinci kaydı bence. Protezin temel kurallarını, yani protez üzerinden gidelim tabii ki. Protezin temel kurallarını bilmeden bir full mount restorasyonu dijital yapmanın hiçbir ehemmiyeti yok. Siz ona doğru oklüzyonu vereceksiniz. Doğru bir oklüzyon düzlemi vereceksiniz. Estetik olarak dişler doğru yerde olacak. Yani siz bunları planlamadan, ya ben taradım işte okey bir şeyler geldi yapıştırdım ama oklüzyon düzlemi sağa doğru kaymış. Şimdi siz bu temelleri oturtmadan, diş hekimliğinin temellerini daha doğrusu, dijitale geçmek yanlış. Bu ecebimizde birinci kalması gereken şey olarak dursun. İkinci olarak şuna bakmak lazım. Bu temeli oturtman, yani ben 5 yıllık bir diş hekimiyim. Hani öyle ahkam kesiyormuş gibi görünmeyeyim gene ama temeli oturtmaya çalışıyorum. Hala eksiklerim var tabii ki işte, ne bileyim. Rubber dam takarken zorlanıyorum. Ne bileyim, kanal tedavisi yapamıyorum hala. Yani ön bölgede tamam hani keser dişler, tek kanal dişler. Bunlarda bir sıkıntı yaşamıyorum ama molar diş falan yapmak benim için çok zor geliyor. Giderek de zorlaşıyor ve yapmayacağım muhtemelen ömrüm boyunca artık ama diş keserken belki çok yatık bir diş, buna ekstirpe etmem gerekecek vesaire. Bunları tabii ki yapacağım. Bunlarda bir sıkıntı yok ama ya her şeyi çok iyi yapabildiğini iddia edenler genelde bazı şeyleri çok eksik yaptığını farkına varmayan kişilerdir. Yaptığınız işlerde farkına varabilmek için de yine burada belki dijital soruya tam geçmeden önce fotoğraf çekmek ikinci en büyük öğüt olacaktır. Çünkü çektiğiniz fotoğraflarda nereyi ne kadar eksik yaptığınızı çok büyük bir şekilde, büyük magnifikasyon ve ekranlarda görebiliyorsunuz. Üçüncü olarak dijitale nasıl geçeceğiz? Peki dijitale geçmek için birincisi dijitali iyi bilen kişilerle konuşmak lazım. Nerede ne kadar dijitale geçmeniz lazım? Örnekler üzerinden gidelim. Bugün işte Caddebostan'da bir kliniği olan işte sevgili Cem Uygur. Cem Uygur'un kliniğinde Select sistemi var. Yıllardır kullanıyorlar. Klinikte gelen hastanın zamanının değerli olduğunu düşünerek tek seans diş hekimliğiyle beraber en azından basit uygulamaları, yani inne örneği tek kronları tamamlamaya çalışıyorlar. Benzer bir örnek üzerinden gidelim. Cem Uygur değil de kimi söyleyelim? İstanbul üzerinden gitmeyelim de Yozgat. Yozgat'ta bir diş hekimi ve tek seans diş hekimliği yapmasına gerek var mı? Yani çünkü muhtemelen küçük bir il olduğu için İstanbul'a göre bir yerden bir yere ulaşmak, yani Yozgat'ın bir ucundan bir ucuna ulaşmak aşağı yukarı 20 dakika falan sürer daha diye tahmin ediyorum. Şimdi böyle bir durum varken kestin, ölçü aldın, teknisyen zaten şehir içinde, üretim yapıldı, ertesi gün 2 gün sonra bu iş gayet rahat bir şekilde takılabilir. Tabii ki konforu çok yüksek. Ama burada vereceğimiz karar aslında ben bunun iş için 120 bin euro yatıracak mıyım? O yüzden dijitale geçmekle ilgili vereceğiniz üçüncü karar bende ne dijital ihtiyaç var? Yani ben çalışma ortamımda, bugün tabii ki biz bunu genç edatlar için belki kaydediyoruz ama dijitalle ilgilenen hekim sayısı giderek artıyor. Onlar da dinleyecektir diye ben bunu söylüyorum. Dijitale nerede ne kadar ihtiyacınız var klinikte onu bilmeniz lazım. Yani bütün blokları öğrenmeye çalışmak gerek var mı? Bence yok. Aşağı yukarı kullandığımız malzemeler neler? İşte cam seramikler, hibrit seramikler, zirkonyalar. Yani bunun malzemelerle ilgili aşağı yukarı bir şeyler bileceksiniz ama burada artık teknisyen zaten size zirkonya dediğinizde kendi ürün gamı içerisinde en uygununu aşağı yukarı genelde veriyor. Yani illa ben bugün Evoque'ların zirkonya diskini kullanacağım derseniz tabii ki o bir seçenek veya GC'ninkini kullanacağım. Ama bunlar arasında klinik performans olarak estetik veya başka durumlar anlamında uçurumlar yok. Yani bugün her malzeme üretilen, dijital her malzeme aşağı yukarı aynı kaliteyi herkese veriyor. Tabii ki yeni geliştirilen ürünler var. Neler? İşte Evoque'lar bugün bir malzeme çıkar. Bugün derken yeni çıkardığı malzemelerde işte multilayer bir sistem. İşte Katana'nın buna benzer bir ürünü var. İşte her gün farklı bir firma farklı bir malzeme tipi çıkarıyor. Bu ürünleri kullanabilirsiniz ama yani klinikte yaptığınız genel şey şu. Siz bir protez anlamında diş kesiyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz. Protez yapacaksınız, implant üstü protez yapacaksınız. Bir defa bunun bilginin laboratuvara aktarılması lazım. Yani sizin hangi klinik olursa olsun bu bilgiyi aktarmak zorunda olduğunuz için bir defa dijital ölçü bilmek zorundasınız. Eğer dijitalle ilgileneceğim diyorsanız bence birinci basamak dijital ölçü olmak. İkinci basamak tasarım ve üretim süreçleriyle ilgili genel bir bilginiz olmalı. Çünkü konvansiyonel yöntemlerde atıyorum daha çok metal seramik belki yapıyorduk ama şimdi monolitik ürünlere gidiyoruz. Neden? Tek seansta bitirebileceğim, daha hızlı üretiminin olduğu, işte hem metali dökülecek belki işte porselen yapılacak. Şimdi metal seramikten bu sefer monolitik bir ürüne geçtiğiniz zaman maliyetiniz 5-10 katına çıkacak. Siz bunu hastaya şarj edebilecek misiniz, edemeyecek misiniz? Yani burada bir sürü soru işareti var. Dediğim gibi tasarım üretimle ilgili bilmek gereken şeyler bunlar. Üçüncüsü de yani son olarak burada adaptasyon sürecinin nasıl olması anlamında. Bütün bunları yaptıktan sonra demo yapmak. Yani bir ürünü satın mı almak istiyorsunuz, dijital bir ürünü? O ürünü mutlaka denemek lazım. Mutlaka görmek lazım. Yani ben bunu tutabilecek miyim, görebilecek miyim? Bununla kim ne yapabiliyor? Aşağı yukarı hem işte biz kamera düşünüyoruz ama işte ne alalım? Genelde herkesin sorduğu şey, soru şu: ne alalım? Ben de diyorum ki size ne lazım? Ne vereyim abime gibi bir şey oluyor yani bu. O kadar sistem aslında karışık ki. Ve dijitalden analoğa sürekli kaçış yöntemleri olduğu için. Yani tam analog gidip sadece üretimde dijital yapabildiğiniz veya sadece dijital başlayıp tamamen analog gidebildiğiniz yöntemler var. O yüzden kliniğinize, ihtiyacınıza göre bir adaptasyon sürecini de beraberinde getirecek cihaz ve sistemleri bilmek lazım. Yani bu kolay bir iş değil. Buna karar verdikten sonra adaptasyon nasıl oluyor? Basitten zora doğru gitmek lazım. Yani inlay, onlay, kron yapmaya başlayarak işlemleri biraz öğrenip sonra tek kronlar, daha sonra köprüler, yavaş yavaş implant üstü tek hüyeler. Sonra daha sonra en sonunda zaten aşağı yukarı 1-2 sene içinde özellikle biz genç jenerasyon için çok hızlı ilerliyor bu. İşlemler bitiyor.
Senin ilk vakan neydi peki ve ne gibi pürüzlerle karşılaşmıştın?
İlk vakam neydi acaba? İlk vakam yanlış hatırlamıyorsam şöyle olmuştu. Ben fakültede değildi. Tabii ki o sıra memur değildim. Böyle şey yapalım. Sansürleyelim. Şöyle olmuştu. Ben ilk dijital vakamı Kübel ablaların yanında yapmıştım galiba. Doktoraya girmiştim. İşte annemin orada biraz çalışıyordum ama bir yandan da hani bir şeyler göreyim, etrafta neler oluyor vesaire görmek için. Akşam 6'dan böyle 12'ye kadar aşağı yukarı 3-5 hasta oluyordu yani. İşte gece geç çalışan, şey geç çıkanlar vesaire derken ilk onlayımı orada yapmıştım. Oturmuştu, bir sıkıntı olmamıştı. Gayet iyi olmuştu. Zaten orada teknisyen de vardı. Hani tasarım ve üretimi gerçekleştiren sevgili Tezgi, bugün de Live Hospital'da çalışıyor. O da belki dinlerse. Hani onu da anmış olayım. O yapmıştı. Yardımcı olmuştu. Hani bak şurayı biraz düzeltelim kavitede, iyi olur vesaire diye. Teknisyenler Türkiye'de dijitali çok fazla sirkülese ediyor. Teşvik de ediyorlar çok güzel. Ama her zaman teknisyenin tam dediklerini de dinlemeden biraz kendimizin de araştırıp öğrenmesi lazım. Hani daha sonra tabii ki teknisyenlerden dinlediğim kadarıyla kendi bildiklerimi de harmanlayıp daha uygun olan yöntemler seçtim diyebilirim bazı aşamalarda. Dediğim gibi ilki işte dediğim Acıbadem Maslak'ta. Sonra ama problem yaşadığım oldu. Yani dijitalde problem yaşıyorsunuz illa. Çünkü analogta da yaşıyorduk. Yani zaten protez dediğiniz şey işte Selim Hoca'nın bir sözüdür o da, onu da söyleyelim. Protez bir hatalar zinciridir. Minnacık bir hata yaparsınız. Orada minnacık bir undercut bırakırsınız ama köprünüz oturmaz. Geçmiş olsun. Yani bütün ürettiğiniz her şey çöpe gider. O yüzden hata yapmadan çok titizlikle yapılması gereken bir sektör diyelim. Sektör değil de alan diyelim.
Bu konuda güncel akışı takip etmek için önereceklerim var mı?
Şöyle, güncel akışı takip etmek için bir defa zaten kongreler genelde bugün artık hep dijital üzerine ağırlaştı. Yani son kongremizi göreli bayağı oldu ama özellikle TOEIT en son yapılan 2019 Ocak ayındaydı. TOEIT çok fazla rehberli cerrahiler, dijital uygulamalar bunlara çok fazla ağırlık vermişti. Keza EDAT'ta da aynı şekildeydi. Bu yıl online olarak yapılan EDAT Kongresi de benzer bir şekilde dijitale çok ağırlık. Yani kompozit tabakalamalarda falan artık hani ya bazen diyorsun ki ya bu kadar da dijitale gerek var mı yani hani falan dediğin durumlarda bile. Çünkü senin kompozit tabakalama yapabileceğin normal klasik yöntemlerle işi adam 3 tane orada kılavuz çıkarmış. Yani onların her biri 50 euro olsa 150 euro. Şimdi Türkiye'de 150 euro kim verecek ona kadar kompoziti bir daha tabakalamak için? Yani, verebilirsiniz tabii ki ama işin biraz da şovuna kaçmaya başladı artık sektör. Ama birincisi kongreler. Bu 2x2=4. İkincisi firmalar kendi ürünleriyle yapılan vakaları paylaşmaya çalışıyor. Sirona olsun, Trishape olsun, bütün yani aklınıza gelebilecek tüm dijital markaların artık bir sosyal medya network'ü var. YouTube kanalları var ve buralardan hep genelde yayın yapmaya çalışıyorlar. Yayın yapmasalar bile webinar yapıyorlar. Yani bilgi şu anda böyle bir derya. Ben takip edemiyorum hepsini artık. Yani gerçekten ipin ucu kaçtı. Çünkü aynı gün bakıyorum Evok'ların sunumu var, başka bir şeyin var, Strava'nın var, o var, bu var. Böyle günde 5 tane, 6 tane aynı anda seminer oluyor.
Bir şeyleri online yürütebileceğimizi gördükten sonra da inanılmaz bir artış oldu bunlarda. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Belki 2020 bize bir yandan da online'da bir şeylerin ne kadar iyi yürüyebildiğini de göstermiş oldu bu anlamda.
Bir anlamda olmadı. Neden olmadı? Ben online eğitime karşı çıkmıyorum. Online eğitim bence çok hani avantajlı bir şey ama...
Özledik birbirimizi.
Birbirimizi ya o zaten apayrı bir olay da. Şunu demeye çalışıyorum. Yani dijital platformlarda bir araya gelirken yani şöyle bu serbest bir piyasa. Şimdi A firması bir webinar koyduğunda salı akşam 9'a. B firması da o saate koyuyor ki bu sefer aradaki o rekabetle beraber hani bir grup oraya gidiyor, bir grup oraya gidiyor. Ya ben biliyorum böyle meslektaşlar televizyondan ayrı bir şey açıyor. YouTube'dan bilgisayarından başka bir şey açıyor. Telefonundan ayrı bir şey açıyor. Yani hepsini nasıl takip ediyorsun falan diye dalga geçtiğim çok hani arkadaşım, eşim, dostum var. Bir toplantı bitiyor, diğerine geçiyorsun falan. Yani iş çığırından çıkmıştı özellikle pandemi döneminde. Gene onlar olacak diye ben biraz korkuyorum açıkçası. Instagram'da böyle kilit insanlar var. Dijitalle ilgili benim takip ettiğim ve benim vizyonumu çok açan iki kişi söyleyeceğim. Hani onları belki takip edildiler. Birisi Amerika'dan, ikisi de Amerika'dan. Biri Cory Glenn. Birisi de Baron Gutter denilen bir diş hekimi. İkisi de böyle dijitalde uçuyorlar yani. Kendileri tasarlıyorlar, kendileri üretiyorlar. Her şeyi kendileri yapıyorlar falan. Yani böyle ağzım açık bakıyorum onlara.
Belki hepsi uygulanabilir olmasa da aslında vizyon anlamında bu tarz şeyleri takip etmenin bize kattığı şey büyük.
Kesinlikle. Çünkü yani mesela örnek veriyorum. Bir matematik işlemi, bir Lego puzzle gibi nasıl yapabiliriz? Onun kafasını yoruyoruz. İşler nasıl kolaylaşır? Klinikte yani o hasta başındaki süreyi hep azaltma derdindeyiz. Hı hı. Özellikle protez anlamında, implantoloji anlamında. Ve bu süreyi nasıl azaltacağımızı öngördüğümüz zaman tamamen aslında sorun çözülüyor. Ama bu konuda bize fikir verebilecek veya herkes birbirinin çalışmasını aşağı yukarı takip ediyor. Yayınlar, dijital yayınlar. Ben yani işte tabii ki akademik olarak da bir şeyler yapmaya çalıştığım için ResearchGate'e üyeyim. Oradan zaten dijitalle ilgili çalışan kişileri takip ettiğim için hop bir yayın koydukları zaman görüyorum. Takip edebilecek çok şey var. Ama birincisi kongreler, ikincisi de firmaların verdiği kendi eğitimleri. Genelde işte birisi örnek veriyorum 3Shape'le ilgili bir şey anlatılıyor. Sonra bir gün printer markalarıyla ilgili bir şey izliyorsunuz. Bu sefer o bilgiler birleşince otomatikman zaten güncele takip ediyorsunuz.
Kapanışta yine hem konuyla bağlantılı hem de biraz kişisel bir soru sormak istiyorum sana. Diyelim ki ilk dijital vakamızı yapıyoruz ama bir kriz anı oluştu. Ölçüyü bir türlü alamıyoruz veya inanılmaz uyumsuz bir restorasyon geldi, asla oturmuyor ve benzeri kötü bir senaryo düşünelim. Sinan, sen kriz anlarını nasıl yönetiyorsun?
Bu soruyu kursta cevaplayacağım. Diş hekimliğinin genel cevabını verdim. Bu soruyu kursta cevaplayacağım.
Bu soru kursuma gelenlere.
2017 yılı yine şeye gittim. Fuat Kuri'nin bir kemik augmentasyonu kursu Almanya'da. Fuat Kuri de bu Ramus'tan graft alarak, kemik parçası alarak işte augmentasyonu tekniğini yaratan adam. Kursa gittim derken yani cerrahi kursuna gitmedim. Çevirmen olarak gittim. Sağ olsun Ceylan ayarlamıştı. Gittim orada. Ben dinledim. Konuyu çok güzel anlatıyor. 4 gün boyunca canlı cerrahiler havada uçuyor falan. Çok güzel her şey. 4. günün sonunda bitti kurs. Ya bir şey sorabilir miyim dedim. Hani ben tercümanım evet ama hani ben de diş hekimiyim. 2. senem işte bilmem ne. Dedim ya bunun devamında dedim. Hani atıyorum graft bölgesi açıldı. Yani şurası şöyle oldu bilmem ne yapacağız dedim. Hani ne oluyor dedim. O diğer kursta dedi. Hayda yani şimdi.
Onu da çevirmen gerekiyor.
Ya zaten ne yapmam gerektiğini biliyorum. Oraya kemiği koy, grafti koy, kapat yani. Zaten sırf bana bunu anlatmak için işte ya benden almamışlardı. İyi para verilmişti o zaman yani diğer kurs yerler tarafından. Buna ona benziyor aslında. Kriz anları ne yapıyoruz vesaire. Yani şöyle kriz anı dediğimiz şey şu. Her aşamada her an bir komplikasyon gerçekleşebilir. Bizim mesleğimiz sonuçta bir canlı bir şeyin üzerinde olduğu için ölçü alırken de problem olabilir. Ürettiğimiz şey oturmayabilir. Yani burada ne yapacağınızı sakin, selim kafayla düşünebilmek lazım. Neler olabiliyor? Başımıza neler gelebiliyor? En çok gelen şey aslında ölçüyü alırken yaşadığımız konvansiyonel yöntemlerdeki problemlerle aynı. İşte basamağın çıkmaması. Örnek veriyorum. İyi retraksiyon yaparsanız o çıkar. defalarca tarıyorsunuz ama kanama durmuyor. Bekleyeceksiniz o zaman kanamanın durmasını. Yani bazı şeylerde sakin olmak lazım. Daha panik arkadaşlar oluyor genelde hayatımızda. Tanıdığımız eşimiz, dostumuz. Bu olmuyor, ne yapacağım falan. Özellikle öğrencilerle çok karşılaşıyorum. İşte Sina ve işte besleme ölçüsü aldım ama çıkmıyor ağızdan. Tamam, arkadan şeylerden kulakçıklarından it. Tamam abi, deniyorum. Denedi, oldu. Yani hani olaya panik yani. Başınıza gelebilecek en büyük problemler neler olur diye düşünürseniz dijitalde aslında büyük bir komplikasyon yok. Yani hastanın canını yakabileceğiniz komplikasyonlar yok. Ama cerrahi riskli. Yani dijital rehberli cerrahi yapmak, navigasyonlu cerrahi yapma işleri riskli. Neden riskli? Orada yaptığınız şeyler anatomik bölgelere zarar verebilir ve maalesef dikkatli olmak lazım. O yüzden dijital implantoloji ile ilgilenecek yani yeni meslektaşlara özellikle söyleyeceğim şey şu: implantoloji konusunda kesinlikle çok tecrübeli, yani iyi tecrübe halinde olmadan dijital kısma güvenmemek lazım. Çünkü o sırada yaptığınız implant eğer yanlış bir yere giderse, örnek veriyorum işte alt çene için hazırladınız ama guide'ınız saptı ve o sapan yerden linguale doğru çok eğimli bir implant yolladınız ve submandibular lojaya kaçtı falan, yani işin ucunun nereye gidebileceğini tahmin edemeyeceğiniz komplikasyonlar gerçekleşebilir cerrahi kısmında. O yüzden ben implantoloji ile ilgilenen hani meslektaşlara özellikle söylüyorum, mutlaka önce kendilerini normal cerrahide biraz geliştirip komplikasyonları yönetebilmeyi öğrenip ondan sonra bu işe girmek lazım. Protezde iş biraz daha kabul edilebilir diyelim. O da nasıl? Dijitalde ölçü almak elimizdeki güncel cihazlarla aslında çok zor değil. Orada dikkat edeceğimiz şeyler şunlar olur. İlgili bölgenin oturma, yani basamaklarının vesaire iyi çıkmasına dikkat etmek lazım. İkincisi de oklüzyon. Yani siz oklüzyonda düzgün bir kapanış kaydı alır ve kontrol ederseniz genelde bir sıkıntı çıkmıyor. Undercut bırakmamak lazım. Bu çok önemli çünkü cihaz görüyor onu, doldurmaya çalışıyor ama gene de problem çıktığı çok oluyor. Yani başıma geldiği için söylüyorum. Yani ben undercut görüyorum mesela, tarıyorum. Sonra üşeniyorum, ya diyorum aman orayı zaten block out yapacak. Çok az, küçücük bir şey. Sonra restorasyon geliyor ve orası yüzünden oturmuyor. Oraya biraz aşındırıyorum, tık diye oturuyor. Bunlar başımıza gelen şeyler. Komplikasyonları çözmek adına, ya ben nasıl hareket ediyorum dersen, benim genel hayatımla ilgili veya işte diş hekimiyle ilgili de çok gamsızım olduğumu söylerler. Hani her şey hallolur yani. Hallederiz cimdir biraz. Yani bu oldu, okey, hallederiz, olur. Yapacak bir şey yok. Tamam, çözelim. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Yani kriz anlarında bir defa her türlü hayatınızda her branş için bir mentorunuz olsun. Yapacağınız işlerle ilgili. Bence bu çok kritik bir nokta. Bugün benim başım sıkışsa ve işte cerrahi ile ilgili, protezle ilgili vesaire başka bir şeyle ilgili mutlaka arayacağım bir büyüğüm, abim, hocam var. Kişisel ilişkilerimi iyi tutabildiğim ve yani bir çekinmeden her şeyi sorabileceğim insanların olması önemli ve yani bu insanlar da yani şansıma alanlarında en iyileri genelde. O yüzden dediğim gibi bir şey olduğunda Tonguç Hoca'yla işte veya başka birini de çok rahatlıkla arayıp ya hocam böyle oluyor, ne yapacağım dediğim çok oluyor. Ben de hani o kadar tecrübeli bir hekim olmayarak olabildiğince komplikasyonsuz İşler yapmaya çalışsam da başımıza birçok şey gelebiliyor.
İlla ki olabiliyor. Sinacığım, tüm anlattıkların için çok teşekkür ederim. İkinci bölümü birazcık spoiler verelim. İkinci bölümde de dijital ölçüden bahsedeceğiz.
Sponsorlara duyurulur yani. Ona göre bir 3 dakika bahsederim firmalardan falan diyorsun. Bol bol firma konuşacağız. Olabildiğince dijital ölçünün hani zorlandığı, kısıtlandığı şeyleri de anlatırız. Açıkçası biraz nasıl bir kamera seçmeliyim satın alacaksam, biraz onlardan bahsederim bence. Elimden gelen şeyleri anlatmaya çalışırım. Herkesi bekliyoruz.
Heyecanlıyız ve merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz sana da. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.